Ayrım 5, sayfa 50. Ama 705. gece olunca demiş ki, ve gidip çabucak Meryemeci'yi kral babasına teslim etmişler. Franklerin kralı kızının içeriye girdiğini görünce ve gözleri onun gözleriyle karşılaşınca duygularının şiddetlenmesini engelleyememiş ve tahtının üzerinden eğilerek yumruğunu ileri fırlatıp ona "Allah belanı versin senin alçak kız. Sen hiç kuşkusuz babanın konutunu terk edip mührünü kıran inançsızları bulmaya gitmek için atalarından kalan inancını terk ettin. Hristiyanlık adına ve ırkımızın onuruna sürdüğün lekeyi ancak ölümün temizleyebilir. Ah alçak, kendini kilisenin kapısına asılmaya hazırla," diye haykırmış. Ama Meryem Ece perişan olmaktan uzak, "Sen benim açık kalpliğimi bilirsin baba. Ben senin düşündüğün suçu işlemiş değilim. Güneşin ışınlarıyla ısıttığı ve erkekleri yiğit ve erdemli olan bir ülkeye dönmüşsem bununla hangi suçu işlemiş oluyorum? Burada kalıp da papazlar ve hadım ağaları arasında ne yapacaktım yani?" diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince kralın hiddeti son sınırına dayanmış ve cellatlarına "Bu iğrenç kızı gözümün önünden götürün ve en korkunç ölümle canını alın," diye haykırmış. Cellatlar çabucak Ece'nin üzerine atılıp onu yakalamak isterlerken kör ve topal vezir topallayarak tahtın önüne kadar gelmiş. Ve kralın önünde yeri öptükten sonra ona "Ey zamanın kralı, Ece'nin öldürülmesinden önce kölenin bir ricada bulunmasına izin ver," demiş. Kral da "Konuş ey sadık vezir, ey Hristiyanlığın direği," demiş. Vezir de "Bil ki ey kral, sefil kölen çok uzun zamandır senin kızının büyüsüne kendini kaptırmıştır. Ve işte bunun için onu öldürtmemeni ve tahtına ve Hristiyanlığın yararlığına bağlılığımın pek çok kanıtının tek ödülü olarak onu eşim olsun diye bana vermeni senden rica ediyorum. Ve zaten ben o denli çirkinim ki benim için ödül olan şey aynı zamanda Ece'nin hataları için verilecek ceza olacaktır. Dahası sarayımın derinliklerinde onu saklamakla da kendimi görevli bileceğim. Ve bundan böyle kaçmasına ve Müslümanca girişimlerde bulunmasına da engel olacağım," demiş. Yaşlı vezirin bu sözlerini işiten kral, "Bunda bir uygunsuzluk yok. Ama ey zavallı, cehennem ateşleri tutuşmuş o sönmeyen ocağını ne yapacaksın? Sen bu evlenmenin boynuzlatıcı sonuçlarından korkmuyor musun Mesih aşkına? Ben senin yerinde olsam, böylesine ağır bir sorunu düşünmek için bir saat parmağımı ağzından çıkarmazdım," demiş. Ama vezir, "Mesih aşkına, bu konuda hiç hayale kapılmam ve durumun ağırlığında hiç görmezlikten gelmem. Ama eşimin aşırı ayıplanacak durumlara düşmemesi için oldukça bilgelikle davranmayı bilirim," diye yanıt vermiş. Franklerin kralı bu sözleri işitince kahkahadan kırılarak tahtının üzerinde sarsılıp durmuş ve yaşlı vezire "Ey topallayan peder, ben daha çok senin başının üzerinde iki fil dişinin çıkmasından korkmaktayım. Ama senin şayet kızım sarayından kaçar da bizim adımıza leke sürecek başka bir serüven yaşarsa başının omuzlarından sıçrayacağını da bilmeni isterim. Ancak bu tek koşulla kızımı sana vermeye razı olurum," demiş. Yaşlı vezir de şartı kabul edip kralın ayaklarını öpmüş. Hemen rahipler, keşişler, patrikler ve de Hristiyan kilisesinin öteki saygın kişileri bu evlilikten haberli kılınmış. Ve bu durum fırsat sayılarak sarayda büyük şölenler verilmiş. Merasimler bitince nefret uyandıran yaşlı vezir Ece'nin odasına girmiş. "Allah görkemli çirkinliğin saldırısından esirgesin. Ve bu pis kokulu domuzun temiz şeyleri kirletmeden önce Allah canını alsın. Ama onun başına gelenlere yeniden döneceğiz." Ece'nin donanması için gerekli şeyleri satın almak üzere karaya çıkan Nur'a gelince, örtüler, giysiler ve limon sarısı bir çift pabuçla geri dönünce liman üzerinde gidip gelen büyük bir kalabalık görmüş. Bunun nedenini sorunca ona bir Frank gemisinin adamlarının gelip ansızın pek uzakta olmayan bir gemiyi ele geçirerek orada bulunan bir genç kadını kaçırdıktan sonra gemiyi yaktığını anlatmışlar. Bu haberi duyan Nur'un rengi atmış ve kendinden geçerek yere devrilmiş. Bir süre geçip baygınlıktan kurtulunca orada bulunanlara acıklı serüvenini anlatmış. Ama onu burada anlatmanın yararı yok. Orada bulunanların hepsi onun davranışını ayıplamış ve ona binbir sitemde bulunmuş ve kendisine "Sen layığını bulmuşsun. Neden onu yalnız bırakıp da gittin? Ne gereği vardı da gidip ona bir örtü ve limon sarısı pabuçlar aldın? Sanki eski giysileriyle karaya çıkamaz mıydı? Ve beklerken yüzünü bir parça yelken beziyle ya da başka bir kumaşla örtemez miydi? Evet vallahi sen layığını bulmuşsun," demiş. Tam bu sırada Nur'la Ece'nin ilk rastlaşmalarında kaldıkları hanın sahibi olan Şeyh Çık'a gelmiş. Zavallı Nur'u tanımış ve onu bu denli acıklı bir durumda görünce nedenini sormuş. Ve öyküsünü öğrenince kendisine kuşkusuz, örtü sağlamak tümüyle gereksizdi. Yeni giysilerle sarı pabuçlar da öyle. Ama bundan daha fazla söz etmek de yersiz oluyor. Sen benimle gel oğlum, sen gençsin daha. Oturup bir kadın uğruna ağlayıp umutsuzluğa düşeceğine, gençliğinden ve sağlığından yararlanmaya bak. Gel, güzel kadınların ırkı henüz ülkemizde tükenmedi. Sana işinin ustası güzel bir Mısırlı kız buluruz. Hiç kuşkusuz zararını giderir, bu ve Frank Ecesi'ni yitirmen dolayısıyla seni avutur. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 706. gece olunca demiş ki, sana işinin ustası güzel bir Mısırlı kız buluruz. Hiç kuşkusuz zararını giderir ve bu Frank Ecesi'ni yitirmen dolayısıyla seni avutur demiş. Ama Nur ağlamayı sürdürerek, yo vallahi benim iyi yürekli amcam, hiçbir şey yitirdiğim Ece'nin yerini tutamaz ve acımı unutturamaz diye yanıt vermiş. Şeyh, ama öyleyse şimdi ne yapacaksın? Gemi Ece ile birlikte uzaklaştı, gözyaşların neye yarar ki diye sormuş. O da, işte bunun için Franklerin kralının kentine dönmek ve sevgilimi oradan koparıp gelmek istiyorum demiş. Şeyh, ah oğlum, atak yüreğinin dediklerine kulak asma. İlk kez onu geri getirmeyi başardınsa da ikinci bir girişimden sakın. Unutma ki atasözü her düştüğünde testi kırılmaz sanma demiştir, demiş. Ama Nur, sana teşekkür ederim amca, sakınmam için verdiğin nasihatlerden dolayı. Ama beni hiçbir şey korkutmuyor ve de aziz canımı feda etsem de sevdiğimi yeniden kazanmak için yola çıkmaktan beni hiçbir şey alıkoyamaz diye yanıt vermiş. Ve talihin hükmüyle o sırada limanda Frank adalarına doğru yelken açmak üzere olan bir gemi bulunduğundan genç Nur ona binmek için acele etmiş ve gemi hemen demir almış. Oysa hanın sahibi şey Nur'a sonunu düşünmeden kendini tehlikeye atmakta olduğunu söylemekte haklıymış. Gerçekten Franklerin kralı kızının son serüveninden beri karada olsun denizde olsun Müslüman ırkının kökünü kurutmaya Mesih üzerine ve kafirlerin kitapları üzerine yemin etmiş imiş. Ve Müslüman gemilerin izlenmesi, kıyıların yağma edilmesi ve her yanın harap edilip kıyım ve ölüm saçılması için 100 savaş gemisi donatmış bulunuyormuş. Nitekim Nur'un içinde bulunduğu gemi Adalar Denizi'ne girdiği sırada bu savaş gemilerinden biriyle karşılaşmış ve tutsak edilerek tam da tek gözlü vezirle Meryem Ece'nin evlendikleri ilk gün şenliklerin yapıldığı sırada Frank kralının limanına getirilmiş. Kral da bu şenliği daha iyi kutlamak ve öcünü gidermek için bütün Müslüman mahpusların kazığa oturtulması buyruğunu vermiş imiş. Bu dehşetli buyruk yerine getirilmiş ve tüm mahpuslar birbiri ardından düğünün yapılmakta olduğu sarayın önüne kazığa oturtulmuş. Ve kazığa oturtulacak sadece genç Nur kalmış. Ve tüm saray halkıyla idamların yerine getirilmesi sırasında hazır bulunan kral ona dikkatle bakarak Mesih adına, bilmiyorum ama bu genç adamın daha önce kilisenin başbakıcısı kadına bağışladığım genç adam olduğunu sanıyorum. Nasıl oluyor da ilk kez yakayı sıyırdıktan sonra bu genç yeniden burada bulunuyor demiş. Ve de haha onu da kaçtığı için kazıklasınlar diye eklemiş. Ama o anda tek gözlü vezir ilerlemiş ve krala ey zamanın kralı ben de bir dilekte bulunmak istiyorum. Evliliğimin kutsanması için 3 genç Müslümanın sarayımın kapısında kurban edilmesini adamıştım. Senden gemi mahkumları arasından bu 3 kurbanı seçmeme izin vermeni ve böylece dileğimi yerine getirme imkanı sağlamanı rica ediyorum demiş. Kral da Mesih aşkına. Senin böyle bir adağın olduğunu bilmiyordum. Yoksa sana 3 değil 30 mahpus bağışlardım. Ama elimde sadece bu kaldı. Başkalarının da gelmesini beklerken al götür bunu demiş. Vezir de Nur'u alıp sarayın eşiğini kanıyla sulamak niyetiyle birlikte götürmüş. Ama 3 Müslümanın birden kanını akıtmadıkça adağının tam olarak yerine gelmeyeceğini düşünerek Nur'u her yanına zincir vurdurarak sarayın ahırına attırmış. Ve 2 kurban daha gelinceye kadar onu bekletirken açlık ve susuzlukla işkence etmeyi de kafasına koymuş. Tek gözlü vezirin ahırında Arabistan'ın en soylu ırkından soy kütüğü boyunlarındaki firuze ve altından yapılmış zincire bağlanmış bir mahfazada bulunan mucizevi güzellikte birbirinin ikizi 2 at bulunuyormuş. Bunlardan biri bir güvercin kadar beyaz olup adı Sabık, diğeri de bir karga kadar siyah olup adı Lahik imiş. Sabık eski, layık yenisi anlamında. Ve bu iki harika at Frankler kadar Araplar nezdinde de ünlüymüş ve kralların ve sultanların kıskançlığını kışkırtıyormuş. Bununla birlikte bu atlardan birinin gözünde bir leke varmış. Ve en usta baytar bile bunu kaybetmekte başarı gösterememiş imiş. Bilim ve tıptan çok iyi anlayan tek gözlü vezirin kendisi de onu iyileştirmeye çalışmışsa da hayvanın derdini çoğaltmaktan ve lekenin donukluğunu arttırmaktan başka bir şey yapamamış. Nur vezir tarafından getirilip ahıra ulaşınca atın gözündeki lekeyi fark etmiş ve gülmeye başlamış. Vezir onun böyle güldüğünü görünce kendisine "Ey Müslüman, bilirim ki senin ırkından olan kişiler atlar üzerine çok bilgilidir ve onlara bakmayı bizden daha iyi bilirler. Yoksa bundan dolayı mı gülüyorsun?" demiş. Nur da baytarlık mesleğini üstün düzeyde bildiğinden söylediğin gibidir. Tüm Hristiyan ülkesinde bu atı iyileştirebilecek birisi yoktur. Ama ben bunu yapabilirim. Eğer yarın atını gözleri bir karacanın gözleri kadar sağlıklı bulursan bana ne verirsin?" demiş. Vezir sana canını ve özgürlüğünü bağışlarım ve ahırlarımın amiri ve sarayımın baytarı yaparım diye yanıt vermiş. Nur bu durumda bağlarımı çöz bakalım demiş. Vezir Nur'un kollarını bağlayan zincirleri çözmüş ve Nur hemen birer parça iç yağı, bal mumu, kireç ve sarımsak almış. Bunları birbirine karıştırmış ve soğanla yoğurarak yoğun bir sıvı haline getirmiş. Bundan bir yakı yaparak hayvanın hasta gözüne koymuş. Sonra gidip ahırdaki kuru tahtada yatmış ve tedavinin sonucunu Tanrı'ya emanet etmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 707. gece olunca demiş ki, sonra gidip ahırdaki kuru tahtada yatmış ve tedavinin sonucunu Tanrı'ya emanet etmiş. Ertesi sabah tek gözlü vezir toparlayarak gelip kendisi yakıyı hayvanın gözünden kaldırmış. Ve atın gözünün sabahın ışığı kadar açık ve temiz olduğunu görünce şaşkınlığı ve sevinci son sınırlarına ulaşmış. Ve taşkınlığı o hale gelmiş ki Nur'a sırtından çıkardığı latasını giydirmiş ve onu hemen orada ahırlarının amiri ve sarayının baş baytarı yapmış. Ve ona oturacak yer olarak ahırların üzerinde kendi dairelerinin bulunduğu sarayın tam karşısında ve arada sadece bir avluyla ayıran bir daire ayırmış. Ve sonra Ece ile olan evlilikleri dolayısıyla verilen şenliklere katılmaya gitmiş. Ama insanın asla bahtından kaçamayacağını bilmiyormuş. Ve gelecek kuşaklara örnek oluştursun diye talihin önceden sakladığı darbelerin neler olacağından haberi yokmuş. Böylece şenliklerin 7. günü gelip çatmış ve o gece yaşlı ve çirkin vezir kem gözden korunası Ece'ye sahip olmak üzere gerdeğe girecekmiş. Tam o sırada Ece kollarını pencereye dayayarak uzaktan son gürültüleri ve onuruna koparılan haykırışları dinliyormuş. Ve üzgün, bekaretinin çiçeğini koparan güçlü ve yakışıklı sevgilisi Nur'u düşlüyormuş. Ve de onun anısıyla ruhunda derin bir keder dalgalanıyor ve gözlerinden yaşlar sızıyormuş. Kendi kendine, kuşkusuz o nefret verici ihtiyarın yanıma yaklaşmasına hiç izin vermeyeceğim. Böyle olacağına onu öldürür, kendimi de pencereden denize atarım, diyormuş. Ve bu acı düşünceler içini sardığı sırada penceresinin altında akşamın alacasında bir gencin sevgililerin ayrılığı üzerine Arapça şarkılar okuduğunu duymuş. Bu o sırada iki ata günün son bakımlarını yapıp bitiren sonra da kendi dairesine çekilip aynı şekilde pencereye dirseklerini dayayarak sevgilisini hayal eden Nur'un ta kendisiymiş. Ve de şairin şu dizelerini okuyormuş. Ey kaybolan mutluluk! Seni evimizden uzakta kıyıcı bir ülkede aramaya geldim. Ya da seni yeniden bulma düşlerine kendimi kaptırdım. Yazık, yazık bana. Uzaklarda bir flauta hıçkırıyor. Bir ut da uyumlu sesleriyle ona yanıt veriyor. İkimizi düşünürken gözlerim ıslanıyor. Yazık, yazık bana. Meryem Ece, sevgilisinin sadık aşkının duyarlılığını anlatan bu şarkısını işitince hemen onun sesini tanımış. Ve heyecanı sınırında heyecanlanmış. Ama bilge ve uyanık olduğundan yöresini çeviren hizmetçilerin önünde sırrını açığa vurmamak için kendini tutmayı bilmiş. Ve ilkin onları dağıtmakla işe başlamış. Sonra bir kağıt ve bir kalem almış ve şunları yazmış. Yüce ve acıması bol Tanrı adına. Tanrı'nın barışı, merhameti ve kutsaması senin üzerine olsun ey Nur. Sana esirgeyen Meryem'in seni selamladığını ve seninle birleşmek için yanıp tutuştuğunu bildiririm. Bundan dolayı sana söyleyeceğini iyice dinle ve dediklerimi yerine getir. Gecenin ilk saatleri aşıkların saatidir. İki yarış atı Sabık ve Layık'ı al ve onları kent dışına çıkar. Krallık kapısının ardına götür ve beni orada bekle. Şayet sana atları nereye götürdüğünü sorarlarsa gezdirmeye götürdüğünü söylersin. Sonra bu mektubu katlamış, ipek bir mendilin içine sıkıştırmış ve mendili pencerede nurdan yana sallamış. Ve onun mendili gördüğünü ve yaklaştığını anlayınca onu pencereden dışarı atmış. Nur da onu almış, açmış ve içinde bulduğu mektubu okumuş. Sonra da okuduklarına uyacağı anlamında dudaklarına ve alnına götürmüş. Ve çabucak ahıra doğru yollanmış. Ve orada büyük bir sabırsızlıkla gece olmasını beklemiş. O zaman iki soylu atı eğerlemiş ve onu yolda tedirginliğe uğratacak hiç kimse görmeksizin kentin dışına çıkarmış. Ve krallık kapısının ardında iki atı dizginlerinden tutarak Ece'yi beklemiş. Tam o sırada şenlikler bitmiş ve onca çirkin ve nefret verici olan yaşlı tek gözlü yapacağı işi görmek üzere Ece'nin odasına gitmiş bulunuyormuş. Meryem Ece de onun içeri girdiğini korkudan titreyerek görmüş. Görünüşü o denli iticiymiş. Ama uygulanacak bir tertibi olduğundan başarı sağlamak için duyduğu nefrete egemen olmaya çalışmış. Ve vezirin onuruna ayağa kalkarak onu divanda yanına oturtmaya çağırmış. Yaşlı topal ona, "Ey sultanım, sen batının ve doğunun incisisin. Ben de ayaklarının altına serilmek isterdim," demiş. Ece de yanıt olarak, "Öyle olsun ama şimdi övgüleri bırakalım. Hani yemek nerede? Öyle acıktım ki her şeyden önce oturup bir şeyler yemeliyiz," diye yanıt vermiş. Yaşlı adam hemen esireleri çağırmış ve bir anda havada uçan, denizde yüzen, karada koşan, ağaçlarda biten, tarlalardaki çalılıklarda yetişen ne varsa hepsinden oluşan nefis ve güç bulunur yiyeceklerle sofra donatılmış. Ve ikisi birden birlikte yemeğe koyulmuşlar. Ece kendini zorlayarak ona eliyle lokmalar sunmuş. Yaşlı adam da onun ilgisinden büyük sevinç duymuş, yüreği ferahlamış ve maksadında düşünemeyeceği kadar kolaylıkla erişeceğinden kendini kutlamış. Ama birdenbire sırt üstü düşerek kendini bilmeksizin tepe taklak olmuş. Çünkü Ece onun bardağına gizlice bir fili boyunu eline sokarak devirecek kadar etkin bir tutan fas bahangı atmış bulunuyormuş. Saflığın çirkinlikle kirlenmesine izin vermeyen Tanrı'ya şükürler olsun. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.